yeni gün.
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni gün başladı. Saatler 9-6'ya doğru ilerliyor. Ve bugün günlerden 19 Temmuz 2019 Cuma. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım. Sesimizi sizlere Burak Kararoğlu ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Güzel, sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle yayınımıza başlıyoruz. Yeni günde bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatarak başlayalım. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Yeni günde bugün neler var? Hemen akışı sizlerle paylaşalım. Önce gazete başlıklarıyla başlayacağız her gün olduğu gibi. Ardından Ankara gündeminde neler var? TRT Haber Merkezi'nden muhabir arkadaşımıza bağlanacağız ve gelişmeleri öğreneceğiz. Bugün stüdyomuzdaki yorumcu konuğumuz da ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik bizlerle olacak ve gündemde öne çıkan konu başlıklarını kendisiyle değerlendireceğiz. 9.45'te sporda yaşanan gelişmeler köşemizde spor yazarı Hasan Ötkün'ü ağırlayacağız ve sporda yaşanan son noktaları kendisiyle konuşacağız. Saat 10'da yurtta ve dünyada hava durumuyla devam edeceğiz. Ve ardından bir bağlantımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nden TRT Washington temsilcisi Tuna Şanlı ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri konuşacağız kendisiyle de. Ve son bölümde gazeteci, editör Zeynep Karataş'ı ağırlayacağız ve Erbil'de Türk diplomatlara düzenlenen silahlı saldırı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin F-35 programından çıkartması konuları üzerinde duracağız. Sevgili dinleyicilerimiz, gazetelerden ilk sayfa haberleriyle yeni güne başlıyoruz. Bugün haber başlıklarına bakacağımız ilk gazete Sabah. Düzce'yi sel vurdu, 7 kayıp aranıyor. Sel afet oldu, Düzce ile Zonguldak'a vurdu. Akçakoca'nın Esma Hanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Şiddetli yağış Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde afete dönüştü. Dereler taştı, heyelan oldu, köy yolları kesildi. Bölgedeki bir rafting tesisinde ve köylerde mahsur kalan 69 kişi helikopterle kurtarıldı. Acı haber ise Akçakoca'nın Esma Hanım köyünden geldi. 4'ü çocuk, 2'si kadın, 7 kişi kaybolduk. Belediye Başkanı pes dedirtti. İlk icraat ikinci maaş. İzmir Karaburun'un belediye başkanı maaşıyla yetinmedi. Kendine müdür atayarak aylığını ikiye katladı. İlkay Girgin Erdoğan 31 Mart seçiminde Karaburun ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçildi. Koltuğa oturunca ilk icraatı kendi maaşı oldu. İlçenin sorunları sırada beklerken belediye meclisi kararıyla kendisine belediyenin personel şirketine müdür atadı. Meclis Akdeniz için kenetlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 4 parti ortak bildiriyle Doğu Akdeniz politikasına destek verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başkanı Edi Rami ile görüştü. Kabul'de iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Akdeniz'de Rusya Çin'e yeşil ışık. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de olası Rusya-Çin işbirliğine ilişkin isim vermeden bazı şirketlerle görüşüldüğünü söyledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ile ilgili bilgi veren Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Rum kesiminin Türkiye ile işbirliği çağrısının çelişkili olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak komite talebinin değerlendirilmesini istedi. Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz bulduğuna yönelik Rum medyasında yer alan haberler içinde provokasyon kokuyor olabilir, dedi. Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin gibi ülkelerle işbirliği olasılığına ilişkin soruya, Türkiye Petrolleri bazı şirketlerle zaten görüşmeler yapıyor, orada belki bazı adımlarda ortak projelerde geliştirilebilir, şimdiden tabii isimleri açıklamak doğru değil, karşılığını verdi. Dönmez, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in önümüzdeki ay bölgeye gideceğini söyledi. Milliyet gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum. ABD Başkanı Donald Trump S-400'lerle ilgili Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını söyledi. Kadın'dan ABD'ye F-35 mesajı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la telefonda görüştü. Türkiye'nin ortak üretici olduğu F-35 programında askıya alınma kararından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kalın, bunun iki ülke liderlerinin önceki ifadeleriyle uyumlu olmadığını ve ikili ilişkilerin tek taraflı dayatmalarla ilerleyemeyeceğinin altını çizdi. Çıkarılma değil, askıya alma. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, F-35 programında Türkiye'ye yönelik alınan karara ilişkin, alınan karardan sonraki adımların ne olacağını da göreceğiz. Şu anda askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkarılma kelimesi değil, dedi. Demir, Türkiye artık çok mecbur olmadıkça dışarıdan bir şey almayıp milli ve yerli sanayisini destekleyecektir, diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. Akar, herkesin dönmesini sağlayacağız. Manşet turumuza Hürriyet'te devam ediyoruz. Türkiye daha fazlası. ABD'nin F-35 kararının ardından Türkiye'ye NATO'dan güçlü bir destek geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye bir NATO üyesi olarak S-400'den çok daha fazlasıdır, dedi. Yaptırım düşünmüyorum. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum, dedi. Ardından yaptığı ikinci açıklamadaysa, ne yapabileceğimize bakıyoruz, henüz kararımızı açıklamadık, diye konuştu. Düzce'de afet, metrekareye Melen'de 176, Kardüz Yaylası'nda 149, Akçakoca'da 75 kilogram düşen yağmurda hasar çok büyük. Düzce'yi önceki gün gece başlayan kuvvetli yağış vurdu. Birçok ilçeyi, mahalleyi ve köyü sular altında bırakan seller binlerce kişiyi etkiledi, 4'ü çocuk, 7 kişi kayıp. Başlıklarına bakacağımız bir diğer gazetede Yeni Şafak, kriz değil fırsat, Türkiye F-35'ten ve bağımlılıktan ucuz kurtuldu. ABD uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmaları çiğneyerek Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını duyurdu. Ankara, ABD'nin tek taraflı adımına tepki gösterse de uzmanlara göre yedek parça, sistem ve maliyet sorunu yaşayan F-35'ten çıkış bir fırsat. Türkiye acilen bu defteri kapatmalı, yerli ya da ortak projelere odaklanmalı. Sırada Türkiye gazetesi var. Komutanlar sınırda, YPG panikte, Fırat'ın doğusuna hazırız. Pençe harekatı ile Kandil'e ilerleyen TSK, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi de temizlemek için emir bekliyor. Akşam gazetesinin başlığı, Berkay'ın hatırası, iki tıbbiyeli. Acılı ailenin buruk tesellisi. Beşiktaş'ta 3 yıl önceki terör saldırısında oğulları Berkay'ı kaybeden Akbaş çifti, çocuklarının tamamlayamadığı eğitim için ayırdıkları bütçeyle 2 tıp öğrencisine burs veriyor. Star gazetesiyle devam ediyoruz. ABD'nin F-35 kararı bizi değil projeyi etkiler. Alternatifsiz değiliz. Savunma Sanayi Bakanı Demir, şu anda çıkarma değil askıya alma söz konusu, bizim açımızdan her türlü opsiyon masada, ABD'nin kararı mutabakat zaptına aykırı, dedi. Evet, şimdi sıradaki gazetede Yeni Akit, değerli dinleyicilerimiz, Tam Bağımsız Türkiye, Amerikan hegemonyasını böyle yıkıyoruz. Tam Bağımsız Türkiye ideali Başkan Erdoğan'la birlikte gerçek oldu. Emperyalist baskılara rağmen terör kantonlarına karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştiren Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kumpası da gemiler göndererek bozdu. ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 hava savunma sistemleri Türkiye'ye getirildi. Türkiye, Haçlı Bloğu'nun tehditlerine pabuç bırakmadı. Madı. ve bugün başlıklarına bakacağımız son gazete Yeni Birlik ve 35'ler 2020'ye kaldı. ABD Başkanı Donald Trump S-400'ler konusunda Türkiye şu anda yaptırım arayışında olmadığını söyledi. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren uzmanlara göre F-35'ler 2020 içinde Türkiye'ye verilecek. Avrupa Birliği panikledi. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'deki mültecilere destek olmak üzere 1.410 milyar avro tutarında özel tedbiri kabul etti.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim, günaydın.
Hoş bulduk İpek Hanım, iyi yayınlar.
Erbil'de Türk diplomatlara düzenlenen silahlı saldırıyla başlayalım isterseniz. Son gelişmeleri konuşalım. Türkiye Pençe Operasyonu'yla Kandil'den Münbiç'e uzanan bir terör koridorunu parçalarken alçak bir terör haberiyle karşılaştık geçtiğimiz günlerde. Restoranda yemek yiyen Türk diplomatlar silahlı saldırıya uğradı ve konsolosluk görevlisi Osman Köse şehit oldu. İki Iraklı da hayatını kaybetti. Olay tabii tüm boyutlarıyla araştırılmaya, soruşturulmaya devam ediyor. Erbil Emniyet Müdürlüğü de bu sabah saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını da paylaştı. Son gelişmeler neler?
Evet, 1992 doğumlu, Diyarbakır doğumlu Mahsun Dağ mıydı?
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam. Katilin adı, saldırıyı gerçekleştirenlerden bir tanesi. Daha doğrusu asıl kişi bu. Erbil'den gelen bilgi bu şekilde. Tabii arkasında kim var, kimler yok, nasıl bir organizasyon yapıldı? Çünkü o bölgede göstere göstere işlenmiş bir cinayet. Her türlü kamera, çok sayıda kamera var. Çok sayıda güvenlik noktası var. Erbil'in o bölgesi yakından takip edilen, izlenen bir bölge. Dolayısıyla böyle apaçık gündüz vakti açık bir restoranda, halka açık bir yerde diplomatın şehit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Lanetliyoruz bu terör eylemini. Allah acılı ailesine sabır versin diyoruz. Tüm dışişleri camiasının da yine başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yakından takip ediyor. Dün akşam da bu teröristin girip çıkış yaptığı Mahmur Kampı ve çevresinde bombalı bombardıman vardı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar o bölgeyi bombalıyorlardı. Bunun arkasında kimlerin olduğunu ortaya çıkaracaklar. Arkasından da Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun intikamını alacak ama Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlar gerçekten örgütün belini kırmış vaziyette. Pençe 1 harekatıyla alana hakim olundu. Pençe 2 harekatıyla Kandil geçişkenliği engelleniyor şu anda. Ayrıca diğer bölgelerde süren operasyonlarla da Kuzey Irak'ta örgütün hareket alanı tamamen daraltılmış vaziyette. Sincar'da daha önce böyle bir hareketlilik vardı. Sincar'a düzenlenen operasyonlarla Karaçok Dağı civarına düzenlenen operasyonlarla o bölgenin yeni bir Kandil olması engellenmişti. Şimdi de Kandil'den sızmalar bu şekilde alan hakimiyetiyle engelleniyor. Bir de geçen hafta başında gerçekleşen bir operasyon daha vardı. İlk defa sözde yürütme konseyi üyesi, ismini hatırlayamadım şimdi. Ama 7 kişilik direkt terörist başı Öcalan'a bağlı 7 kişilik komiteden biri Kandil'de hareket halindeyken yok edildi. Öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla MIT'in ortak operasyonu neticesinde. Bunlar şunu gösteriyor. Yani zaten bekleniyordu. Böyle bir intikam amacıyla örgütün bir saldırıda bulunmasına dönük ihtimaller Türk güvenlik güçleri tarafından değerlendiriliyordu. Fakat bu şekilde güpegündüz herkesin içerisinde bir eylem yapacakları kimsenin aklına gelmemişti. Dolayısıyla Türk diplomatlar, Türkiye'nin yurt dışındaki konsolosluk görevlileri ve diğer çalışanları daha dikkatli olacaklardır bundan sonra. Ama bu işin arkasını Türkiye bırakmayacak. Yani bir tek bu saldırı değil. Zaten devam eden, süre gelen operasyonlar zincirinde Türkiye'nin yeni konsepti şuydu. Terör neredeyse orada bulmak, terörü bulunduğu noktada yok etmek, Türkiye sınırlarına girmesini beklemeden imha etmek. 3 yıldır da bu uygulanıyor. Bu operasyonlar devam edecek. Kimse yani bir diplomatımız şehit edildi diye Türkiye'nin geri adım atması ya da işte daha farklı bir şekilde hareket etmesi beklenmemeli. Tam tersine ben operasyon kabiliyetinin ve gücünün affedersiniz sahadaki gücün daha da artırılacağını düşünüyorum.
Evet. Hem de 25 yıl sonra ilk kez bir diplomatımız yurt dışında şehit edildi. Bu açıdan da önemli, zamanlama açısından da terörle mücadelede de bölge ülkeleriyle yakınlaşma içerisindeydik. Özellikle Irak'la heyet Türkiye'de temaslarda bulunmuştu. Bu açıdan nasıl bir yorum getirmek lazım?
Irak hükümetiyle geçen hafta buradaydı onlar. Önceki hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Irak Başbakanı geldi. Ayrıca onun dışında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Barzani kontrolündeki o bölgesel yönetimin başbakanı Neçirvan Barzani de sık sık geliyor. Türkiye ile yakın ilişkiler içerisindeler. Yani o bölgede Türk iş adamlarının çok sayıda yatırımı var. Ve bakıldığı zaman özellikle Erbil'den, Süleymaniye'den uçuşlar yeniden başladı. O bölgede yaşayan insanların tamamı yurt dışına giderken kullandıkları üs İstanbul. Yani Türkiye'nin bir parçası gibi hareket ediyorlar. Güvenlik noktasında da yine aynı şekilde Türkiye'nin açık bir desteği söz konusu. Onlarla bir işbirliği söz konusu. Zaten hemen Neçirvan Barzani de Avrupa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu saldırı sonrası ziyaretini iptal edip bölgeye döndü.
Kınama mesajları
yayınlandı. Olayın takibini onlar da sıcak bir şekilde yapıyorlar. Hakeza Irak merkezi hükümeti de aynı şekilde Türkiye ile istihbarat paylaşımı, bilgi paylaşımı noktasında ortak hareket ediliyor. Şu anki Irak yönetimi biraz daha İran'a yakın. Ama Türkiye ile sıcak ilişkileri var. Geçen hafta burada yapılan, Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerden sonra başlatıldı bu harekatlar biliyorsunuz. Özellikle Pençe 2 harekatı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın topraklarında şu an çok büyük bir şekilde denetim kontrol sağlamak için operasyonları sürdürüyor. Bu şüphesiz Irak merkezi yönetiminin, Irak hükümetinin desteğiyle olabilecek bir şey. Zaman zaman Türk askerinin neden geldiği, işte hava kuvvetlerinin yaptığı operasyonlara dair eleştirel açıklamalar yapılsa da ana çerçevesinden baktığınız zaman Türkiye ile iyi ilişkiler içerisindeler. Hem ticari anlamda hem terörle mücadele anlamında. Yani bunun ben devam ederek, genişleyerek devam edeceğini düşünüyorum. İran tarafının da Kandil'e dönük ve PKK'ya dönük operasyonları zaman zaman olabiliyor. Ama Türkiye ile birlikte hareket etse İran şüphesiz o bölgede PKK varlığı hiçbir şekilde makis bulamaz. Bir de şunu da söylemek lazım. PKK'dan o bölgenin halkı da rahatsız. Çünkü insan kaynağı giderek azaldı. Ve o bölgedeki Irak'ın kuzeyinden bahsediyorum. O bölgedeki insanlara da veya yerleşim yerlerine de baskı kuruyor PKK militanları. Zorla erzak alma, zorla barınak temin etme falan gibi işlemler yapıyorlar. Bölge halkının da rahatsızlığı Türkiye ile örtüştüğü için ortak harekat noktasında ya da işte Türkiye'nin orada temizlik operasyonlarına girişmesi noktasında açık bir destekleri var. Bunun ben devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye çalışmalarını sürdürecek.
Evet. Gündemdeki en sıcak konu başlıklarından birisi de herhalde şüphesiz S-400'lerin sevkiyatları devam ediyor. F-35-S-400 denklemine de değinelim. G20 zirvesinde iki lider arasında olumlu bir hava esmişti aslında Trump'ın açıklamalarından sonra ama Beyaz Saray'dan ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan son yapılan açıklamalar sanki bu olumlu havayı dağıttı gibi yorumlanıyor. Sizin bakış açınız nedir acaba?
Şimdi Türkiye'nin S-400 Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha sert tepki bekliyordu kamuoyu ve Türkiye.
Bir yaptırım kararının açıklanmasını
yaptırım, katsa bekliyordu. Yaptırımları denen işte Amerika'nın düşmanlarına, Amerika'nın kendi çıkarlarını zedeleyen ülkelere uyguladığı yaptırımlar devreye alınacak şeklinde değerlendirmeler vardı. F-35 konusu da bunlardan bir tanesiydi. Neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi çıkarları doğrultusunda hareket etti. Yani S-400, S-400 füze bataryalarının alınmasının hikayesini artık bu programda herhalde kaç defa konuştunuz ben tahmin edemiyorum.
Aylarca konuştuğumuz
Aylardır
bir
konuşuyorsunuz.
Konu.
Sayın Cumhurbaşkanı da konuştu. Dışişleri Bakanı da defalarca konuştu. Türkiye'de şu anda herkesle böyle bu konuyla ilgili bir genel kanı var. Yani Türkiye'nin kendi savunmasını yapabilmesi için daha önce Patriot sistemlerini alma girişimini ne yazık ki Amerikan yönetimi olumlu cevap vermemişti. S-400'leri aldık. Şimdi bana tuhaf gelen şey şu. Affedersiniz. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper devletin, süper gücün, askeri anlamdaki açık üstünlüğü olan bir ülkenin Türkiye'ye iki tane S-400 bataryası aldı diye F-35'leri vermiyor olması saçmalık yani. Böyle bir şey olamaz. Sen dünyanın süper gücüsün ve bir anlaşma yapmışsın. Türkiye ile başka ortakları da var. Türkiye sadece satın alıcı değil, üretim hattında da var olan ortak ülke.
Üreticisi ve müşterisi
aynı zamanda. Yani evet. S-400'leri bahane ederek F-35'leri vermemeleri bana çok tuhaf geliyor.
Aslında yani, bu iki konu kategorik olarak da birbirinden tamamen farklı.
Farklı
İşlevsel
tabii.
Açıdan da öyle. Birisi ya, bir savaş uçağı, diğeri ise bir savunma sistemi. Bambaşka konular.
Tabii ki yani Amerika'ya bir tehdit içermiyor. Veya F-35 uçaklarına yönelik bir tehdit de içermiyor. Türkiye bu konuda gelin anlaşalım, ortak komisyon kuralım önerisini de dile getirdi. Fakat bu noktada Amerikalılar buna yanaşmadılar. Amerika'nın üzerinde de farklı bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Yani siz G20'den bahsettiniz, Trump'la Erdoğan ilişkisinden. Evet, fakat Trump'ın Erdoğan'la ilişkisinden öte kendi ülkesinde bir takım güç odaklarıyla ilişkileri kötü. Yani bu karar Pentagon tarafından dayatılan bir karar. Siyasi bir karar. Üstelik ne dedi Trump? Türkiye S-400'leri almakta haklı. Türkiye'ye haksızlık yapıldı. Obama yönetimi bunu yönetemedi, beceremedi. O nedenle Türkiye bunları aldı. Biz aslında yanlış yaptık demesine rağmen, Türkiye'yi haklı görmesine rağmen başka dayatmalar nedeniyle F-35 uçaklarının verilmesi engellendi. Engellenmesi de şöyle, yani askıya alındı deniyor. Bir projenin çıkarılma söz konusu değil. Çünkü onun farklı bir takım yaptırımları da olacaktır. Türkiye açısından mahkemeler devam edebilir. Ticari anlaşmalar olduğu için bunlar. Türkiye kendi özel hukuki statüsünü korumak için dava açabilir. Ama şu an askıya alındığı söyleniyor. Buna benzer olaylardan bir tanesini biz Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadık. Yani tarih okuyanlar bilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Türkiye Osmanlı Devleti İngiltere'ye iki tane zırhlı gemi siparişi veriyor. Paralarını da ödüyor. Reşadiye bir tanesinin adı, öbürünün adını hatırlayamadım şimdi. İki tane fırkateyn diyeyim. O günün teknolojisiyle yeni üretilmiş iki tane gemi. Parasını ödüyoruz. Fakat Birinci Dünya Savaşı çıktığı için gemileri bize teslim etmiyorlar. İki tane gemiyi. Osmanlı Devleti Almanlarla işbirliği yaptığı için, İngilizlerle birlikte olmadığı için zaten olamadı. Yani onların ötelemesiyle olamadı. İngiltere Birinci Dünya Savaşı'nı bahane ederek o gemileri bize teslim etmedi. Şimdi bu olayı ona benzetiyorum ben. Ama bir taraftan benziyor, bir taraftan benzemiyor. Neden benzemiyor? Çünkü savaş yok. Yani biz Amerika ile savaş halinde değiliz yani. Ve Amerika bizim müttefikimiz. F-35 uçaklarının üreticisi pozisyonundayız ve bunu bize vermiyorlar. Ben bunu algılayamıyorum. S-400'leri almayın. Ya bu çok karmaşık bir durum. Yani Amerika'nın içerisinde Trump'ın tüm açıklamalarına rağmen böyle bir kararın çıkması ve şunu da dayatıyorlar Trump'a, bakın bence. Kesinlikle Türkiye'ye yaptırım uygulayalım. Dayatması da var Trump'ın üzerinde. Fakat Trump bunları göğüslüyor gibi bir algı var. Benim en azından
öyle düşünüyorum. Kongre ile çatışmayı mı göze alamıyor acaba? Yaklaşan başkanlık seçimleri sebebiyle.
O da olabilir. Yani ama F-35 projesini durdurdular. Yani en azından askıya aldılar. Fakat katsa yaptırımları konusunda duruyor. Fakat şu da var. Duramaz bir noktaya kadar. Çünkü bu otomatik işleyen bir süreç. Katsa yaptırımlarında başkan senatodan çıkacak ya da kongreden çıkacak bu yaptırım kararından sonra uygulama... Yaptırımlar arasında seçimler yapabiliyor. 15 başlık var galiba içerisinde.
Evet.
Onlardan 5'ini uygulamak üzere seçim yapabiliyor. Ve bunları 2'şer kez 6'şer aylığına ya da toplam 6 aylığına, tam detayını hatırlamıyorum, erteleyebiliyor. Ama şu anda bir yaptırım düşünmediğini, bu konu üzerinde çalıştığını söyleyip zamana yayıyor. Biraz tansiyonu daha da yükseltmekten kaçınıyorlar.
Evet.
Yani bugün bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreterinden. Dünyada, özellikle Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine çok sert söylemler var. Gazeteciler, bazı gazetelerde Türkiye NATO'dan atılsın, Türkiye çıkarılsın şeklinde değerlendirmeler var. Bu konu NATO Genel Sekreteri'ne soruldu. NATO Genel Sekreteri de şunu söyledi. Türkiye S-400'leri almış olabilir. Amerika ile Türkiye arasında bu konunun doğrudan görüşülüyor olmasından mutluyuz. Ama bu Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını ya da atılmasını gerektiren bir durum değil. Çünkü Türkiye'nin derinliği, ağırlığı bizim için S-400'lerden daha önemli. Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki açıklamasını yaptı. Bir de şu var, NATO'dan çıkarılır mı, Türkiye ayrılır mı filan. NATO'nun kendi bünyesinde öyle bir mekanizma bulunmuyor İpek Hanım. Yani bu konuda soruluyor. NATO'dan çıkmak ya da NATO'dan ihraç edilmek diye bir şey söz konusu mu sorusu. Böyle bir mekanizma yok.
Üye ülke kendi isteğiyle ayrılabiliyor.
Yoksa diğer üye ülkeler işte ben seni atıyorum, biz Türkiye'yi atıyoruz diyemiyorlar. Hı-hı. Üye ülkeler bildirimde bulunuyor. Bir yıl sonra NATO'dan çıkabiliyorlar. Türkiye'nin zaten şu an öyle bir talebi yok. Yani Türkiye'nin yön değiştirdiği falan da yok. Yani Türkiye'ye uygun teklif verilmediği için anlaşılamadı. Dolayısıyla S-400 bataryaları alındı. Ama bunu şu da var. NATO üyeliği diyoruz şimdi değil mi? Türkiye NATO üyesi gibi NATO üyeliği gibi davranmıyor. Rusya ile İran'la işbirliği yapıyor. Yönü değişiyor Türkiye'nin diye eleştiriler var. Fakat NATO'nun diğer üyelerine baktığınız zaman onlar Türkiye'nin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda davranıyorlar mı? Sorusunu da sormak gerekiyor.
Şimdi, Rus yapımı başka silah kullanan var mı peki? NATO üyesi olan ülkeler arasında?
Yunanistan'da S-300'ler var. Bulgaristan'da yine S-300'ler var. Polonya'da var bildiğim kadarıyla eski Sovyet döneminden kalan silahlar. Bunlar problem oluşturmuyor. Fakat Türkiye'nin bunları alması probleme dönüştü. Ben şeyi sormak istiyorum. Benim aklıma da o konu geliyor. Yani Türkiye böyle eleştirilirken, peki Türkiye'nin savunma ihtiyaçları doğrultusunda NATO istenen desteği verdi mi? NATO'nun bir numaralı gücü kim? Amerika Birleşik Devletleri. PKK'yı terör örgütü kabul ediyor mu? Ediyor. Ama PKK'ya binlerce tır silah veriyor. Türkiye'nin talepleri ve itirazlarına rağmen verme diyor Türkiye. Amerika silah vermeye devam ediyor. Bunu nereye koyacağız? Eğer bir müttefiklik, NATO müttefikliği söz konusuysa herkes buna eşit şekilde davranmalı, öyle değil mi? Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir takım çıkarları var. Karbon ürünleri, işte petrol, doğalgaz çıkartılması gündemde. NATO'nun en büyük ortağı Amerika Birleşik Devletleri Rumlarla, İsrail'le, Mısır'la iş yaparken NATO müttefiki Türkiye'yi görmezden geliyor. Bunu nereye koyacağız? PKK'ya silah vermeye devam ediyor. FETÖ'yle başını orada tutmaya devam ediyor. Yani tüm bunlara baktığınız zaman şimdi çok karmaşık konular. Yani Türkiye'ye de bir şey, Türkiye'yi suçlayacaksa Amerikan yönetimi ve NATO bu soruların da cevabını vermeli. Türkiye'de 15 Temmuz darbesi oldu. Hiçbir NATO ülkesinden aynı gün tepki gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri 2 gün sonra kendine gelebildi, bir kınama yayınladı. Ve en önemli elebaşını, darbenin elebaşını Amerika'da barındırmayı sürdürüyorlar. Diğer ülkeler de öyle. Yani Türkiye kendine artık değişen dünya denkleminde farklı rotalar çizme ihtiyacını da hissetti. Türkiye'nin değişen güvenlik konsepti var. Bazı insanlar da şunu söylüyor. Diyorlar ki işte S-400'leri biz niye aldık? Bize kim saldıracak? Öyle bir şey değil yani. Türkiye'yi mecbur bırakıyorsun. Türkiye'ye bir alan açmıyor Amerika Birleşik Devletleri. Suriye'de güvenli bölge denildi. Hiçbir zaman uygulanmadı. Ortak operasyon denildi. Türkiye ile Amerika arasında uygulanmadı. Eğit donat programı yapalım denildi. Uygulanmadı. Türkiye Fırat Kalkanı Zeytin Dalı harekatlarını mecburen yaptığında Amerika'dan tepki gördük. Amerika'nın silahlandırdığı PKK'lı YPG'li katillerle bizim askerimiz göğüs göğüse savaştı. Şimdi Türkiye destek istediği noktada Amerika'dan ve NATO'dan desteğini alamazsa ne yapmalı? Ne yapsın yani? Türkiye ne yapsın? Türk halkının artık milli gururuyla, milli onuruyla oynayan bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla buradan bakıldığında S-400'ler çok önemli. Uçak da önemli, evet. F-35 uçakları da çok önemli. 5. nesil uçaklar. Şimdi işte diyorlar ki Türkiye F-35 alamazsa
alternatifi ne olabilir?
Evet. Rusya'dan uçak alınır. Bence almayız. Çünkü bakıyorum ben iki tarafta da.
Muadili mi acaba? Karşılaştırdınız mı teknik özellikleri açısından?
Bilmiyorum yani, internette, sosyal medyada teknik özelliklerini yazıyorlar. Bir kere şunu biliyorum ama F-35 5. nesil bir uçak. Yani uydu radarlara yakalanmıyor. Su-57'ler öyle değil. Onlar 5. nesil uçaklar değil. Şu an dünyada iki ülke üretiyor 5. nesil uçakları. Birisi Amerika, öbürü Çin. Çin'in uçağının da ne olduğunu bilmiyoruz yani. Neticede Türkiye hangisini alırsa alsın. F-35, Su-57 işte Çin'in uçağı falan. Kendi teknolojisi olmayacak. Yani yedek parça noktasında, bakım noktasında diğer ülkelere muhtaç durumda olacaksınız yani.
Milli Muharip Uçağı'nın geliştirilmesi projesi de söz konusu. Buna etkisi nasıl olur? Olumlu yansımalarını görüyor
musunuz? Yani şöyle bir anlayış tabii var. Türkiye işte 1975'te Kıbrıs Harekatı sonrasında da ambargolara maruz kaldı. Ondan sonra askeri alandaki yatırımları artırıldı. İşte Aselsan kuruldu, Havelsan, Roketsan. Türkiye şu anda %70 civarında kendi ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama özellikle askeri ürünler konusunda yine dış bağımlılığımız devam ediyor. Mesela uçaklardan atılan bombalarda veya işte uçakların yedek parçalarında F-16'larda Amerika'dan ürün almanız gerekiyor. Onları üretemiyoruz. Fakat bunun iyi bir tarafı da olabilir. İşte aynı 1975'te olduğu gibi, sonrasında olduğu gibi. Türkiye milli muharip uçak ya da başka şeyler üretimi noktasında kendi teknolojisini geliştirebilir. Ha bu biraz zaman alabilir mi? Alabilir. Ama yani şu an önümüzde de bir savaş yok. Türkiye'nin elindeki uçaklar da ihtiyacı karşılayabilecek güçte. Herhalde Amerika Birleşik Devletleri bu kadar NATO dedikten sonra gelip de bir NATO ülkesine savaş açacak değil. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi milli uçağını, savaş uçağını üretme imkanı olabilir ama bunlar çok önemli teknolojik şeyler, yatırımlar. Türkiye'nin bu potansiyele ulaşmasını temenni ediyoruz hep birlikte ama yani şu an bu zaman alacak bir şey. Ama mesela biz Atak helikopterlerini ürettik. Atak helikopterleri çok güzel. Bizim ihtiyacımızı inanılmaz şekilde karşıladı. Fakat bunları burada üretiyoruz. Montajını yapıyoruz. Birçok parçası Türkiye'de üretiliyor. Aviyonikleri falan burada yapılıyor. Ama motoru bize ait değil. Türkiye devrim yapıyor. Şu anda Gökbey diye bir helikopterimiz var. Üretim aşamasında daha henüz test uçuşlarını yapılıyor. Turboshaft motorunu Türkiye kendi yaptı. Artık Türkiye helikopter motoru yapabiliyor. Uçak motoru niye yapılmasın? Daha önce Atatürk döneminde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Osmanlı'nın son dönemlerinde Türkiye'de uçak yapıldığını biliyoruz. Eskişehir'de, Kayseri'de uçak fabrikalarının olduğunu biliyoruz. Türkiye bunu da yapabilir. Yani helikopter üretebilen bir ülke yarın jet motorunu da yapabilir. Ama bunun için biraz zaman gerekiyor. Dediğim gibi bu ambargolar, uçakların verilmemesi Türkiye'yi bu noktada teşvik edecektir. Nasıl Bayraktar'ı, İHA'yı, silahlısını, silahsızını üretti Türkiye, Anka'yı üretti. Bunları da üretebilir. Ama yaşanan krizde şunu da görüyoruz biz. İki ülkenin, özellikle Amerika tarafının tansiyonu yükseltmediğini görüyorum ben. Yani olayı germiyor Trump. Çünkü gerilimin iki tarafa da bir faydası yok yani. Türkiye'yi dışlamanın, Türkiye'yi sürekli rahatsız etmenin vereceği bir fayda yok. Türkiye giderek uzaklaşıyor. Türkiye itiyorlar. NATO'dan, Avrupa Birliği'nden itiyor bu müttefik dediğimiz ülkeler. Yani Türkiye'yi sürekli rahatsız ettiler. Bakın, Gezi hadiseleri yaşandı. 17-25 Aralık FETÖ darbesi girişimi yaşandı. 7 Haziran MİT krizi yaşandı. 15 Temmuz olayı yaşandı. Tüm bunlara bakıyorsunuz. Şimdi bunlar yaşanıyor. İşte PKK'ya açık destek veriyor Amerika. Ondan sonra Doğu Akdeniz'de başka bir sarmal var. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin nerede olduğu belli. Türkiye'yi sürekli rahatsız eden, sürekli taciz eden bir yapı var. Türkiye neden bunlarla muhatap oluyor? Şunun için. Kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket eden bir yönetimi var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda. Türkiye diyor ki kardeşim tamam biz müttefikiz ama hep bana diyorsunuz biraz da bize verin. Yani PKK'ya destek vermeyin, FETÖ'yü iade edin gibi talepleri var ve Türkiye kendi politikasını yönetmek istiyor. Türkiye'nin yönetimini, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkileyemedikleri için kendi istedikleri doğrultuda eğilip bükülmesini sağlayamadıkları için bu operasyonların hepsine Türkiye maruz kaldı. Dünyayı yöneten egemen güçlerin esiri değil şu anda Türkiye Cumhuriyeti. Evet, çok zorluklar çekiyoruz ekonomi anlamında, dış politika anlamında, askeri anlamlarda ama Türkiye kendi iradesini ortaya koyan bir yaklaşım sergiliyor. Amerika'nın istediklerini yapıyor olsak bunlar başımıza gelmezdi. Amerika'nın istediklerini yapmıyoruz. Avrupa Birliği'nin istediklerini yapmıyoruz. Kendi milli politikamızı uygulamaya çalışıyoruz. Kendi çıkarlarımızı korumaya çalışıyoruz. Onun için de tüm bunlar başımıza geliyor. Olay budur yani. Tayyip Erdoğan'ı indirebilmek için her şeyi yaptılar, darbe dahil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı halkın desteğiyle beraber bugüne kadar ayakta durmayı başardı çok şükür. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Yani bakın işte sayıyorum. Cumhurbaşkanlığı krizi yaşandı, arkasından gezi hadiseleri yaşandı, MİT krizi yaşandı. Tekrar tekrar söyleyeyim işte Avrupa Birliği ile kriz yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri askerimizin başına çuval geçirdi. Onu yaptı, bunu yaptı. İşte uçağımız vuruldu. Rusya'nın uçağını düşürdük. İlişkilerimiz bozulsun diye böyle bir FETÖ'nün de içinde olduğu bir tuzaklama gerçekleştirildi. 15 Temmuz darbesi yapıldı. Tüm bunlar başka bir ülkede yaşanmadı yani. Türkiye'de yaşandı. Neden Türkiye'de yaşanıyor? Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği için. Türkiye'yi durdurmaya çalışıyorlar yani. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ı. Şimdi de farklı farklı varyasyonlar ortaya çıkıyor yeni yeni. S-400'leri Türkiye boşuna almadı. Eğer siz benimle böyle uğraşırsanız ben kendi bildiğimi yaparım diye bir dik duruşun karşılığıdır bu hareket. Amerika Birleşik Devletleri bundan sonrasını kendisi düşünecek. Bir de bir tabir var. Amerika bir dostum varsa düşman aramana gerek yok diye. Şimdi biraz da onlar düşünecek. Yani Türkiye'yi daha fazla itmenin, daha fazla rencide etmenin, milli gururunu zedelemenin kimseye bir faydası yok. Türkiye Batı ittifakından yana bir ülke. Ama siz dostça davranmazsanız, hiçbir talebine evet demezseniz, Türkiye neden sizden yana dursun ki? Daha ne yapacaksınız yani? Darbe de yaptırdınız bu ülkede. Ona rağmen hala Türkiye'den bir beklentiniz var. Bence kartlar yeniden kırılacak. Kırılmaya da başlandı zaten. Ama bu Türkiye'nin duruşu diğer ülkeleri de etkiliyor. Sadece S-400'ler konusunda Türkiye sıkıntı yaşamıyor. Hindistan da S-400 alacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri, dünyaya bir mesajı var Türkiye'nin buradan. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı dahil her türlü operasyonu çektiler Türkiye'ye karşı. Fakat Türkiye tanımadı bunları. Bildiğini okudu ve S-400'leri aldı. Ha iyi mi oldu, kötü mü oldu? Orası tartışılacak. Ama bu diğer dünya ülkelerine de bir örnek. Yarın Suudlular da alacak, Katarlılar da alacak, Hindistan zaten alacak. Amerika'nın dünyayı yönetme ve dünya üzerindeki hakimiyetini sarsan hareketler bunlar. Eskiden şöyle şeyler yaşanıyordu. Amerikan başkanının açıklama yapmasına falan gerek yok. Amerikan büyükelçisi bir açıklama yapıyordu ve o devletin başkanlarıyla işte hükümet yetkilileriyle görüştüğünde Amerika'nın istedikleri hemen şak diye yapılıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi dünya değişti. Amerika yine süper güç. Çok büyük bir ekonomi.
Ama tek kutuplu dünya değil.
Değil ve işte istediğini yaptıramıyor İpek Hanım. Amerikan başkanının yapmadığı bir şey kaldı mı? Tweet dahil her şeyi yaptı Türkiye'ye karşı. Vazgeçiremedi. Başka bir dünya var yani. İsmet İnönü'nün bir lafı var. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'nin girmesi istenirken diyor ki bir dünya işte yeni bir dünya kurulur. Türkiye de orada yerini alır. Dayatmalar karşısında böyle söyledi. Böyle söylediği bir ifadesi var. Şimdi Türkiye de aynı şeyi yapıyor. Yeni bir dünya kurulur. Ne yapacaksanız yapın. Yaptırım uygulayacaksınız. Savaş mı açacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye orada kendi milli çıkarları doğrultusunda bir karar alan bağımsız bir devlet gibi hareket ediyor. Dolayısıyla böyle bakmak lazım olaylara diye ben düşünüyorum. Biraz uzattım galiba ama bu konudaki düşüncelerim böyle.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sadece tabii ülkemiz açısından değil, bölge ve dünya jeopolitiği açısından da S-400'lerin teslim alınması son derece önemli. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik bizlerle birlikteydi.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
spordaki gelişmeleri konuğumuz spor yazarı Hasan Ötkün'le konuşacağız. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Evet, gündemdeki son gelişme herhalde Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. Evet, bu haber. Haberin evet. Detaylarıyla başlayalım isterseniz.
Başlayalım. Evet, dediğiniz gibi 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Bu sene Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta ismiyle oynanacak Süper Lig. 16 Ağustos'ta start alıyor Süper Lig. Bu arada 7 Ağustos'ta, onu da bir hatırlatalım, Ankara'da Süper Kupa mücadelesi var. Sezon onunla başlayacak. Geçtiğimiz sene, geçen sezon daha doğrusu, şampiyon olan Galatasaray ile küme düşen ancak final oynayan, bir önceki sezonunda kupa şampiyonu Akhisar Spor ile Ankara'da kozlarını paylaşacaklar. Sezon onunla açılacak. Süper Lig'de 29 Aralık'ta devre tatili oluyor. Bunu da hemen buradan belirtelim. İkinci yarı ise 17 Ocak 2020'de başlayacak ve 17 Mayıs 2020'de Süper Lig sona erecek. Fikstür çekildi dedik. Peki birinci hafta maçlarını en azından bizi dinleyenlere ulaştıralım. İlk hafta maçları şöyle oluştu. Sivas Spor Beşiktaş'ta. Beşiktaş ilk hafta deplasmana gidiyor. Fenerbahçe kendi sahasında Gazişehir'le oynayacak. Ligin yeni takımı Gazişehir. Yeni Malatya Başakşehir'i ağırlıyor. Gençlerbirliği Rizespor karşılaşacak. Kasımpaşa Trabzonspor, Kayserispor, Alanyaspor, Konyaspor, Ankaragücü, Denizlispor, Galatasaray ve Göztepe, Antalyaspor. İlk haftanın maçları böyle. Bu arada tabii fikstür çekildiğinde futbol severler hep şeyi merak eder. Acaba derbi maçları hangi haftaya geliyor? Onları da biz hemen isterseniz verelim. Üçüncü hafta ligde ilk derbi oynanacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Altıncı haftada iki büyük derbi var Süper Lig'de. Ligin altıncı haftasında Trabzonspor Beşiktaş'ta oynarken Galatasaray'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yani ligin altıncı haftasında gerçekten gözler bu iki karşılaşmada olacak. Dokuzuncu haftada Beşiktaş'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. 13. haftada Trabzonspor Galatasaray ve 16. haftada da Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Derbi karşılaşmaların haftası da böyle belirlendi. Bunu da buradan belirtelim. Transferde çılgın rakamlar diye bir not almışım ben. Gerçekten şu anda Türkiye'de ve dünyada diğer liglerde transfer çalışmaları devam ediyor. Ve gerçekten hani tabiri caizse bu çılgın rakamlar deyimi yerinde bir deyim. Çünkü çok inanılmaz rakamlar harcanıyor. Özellikle İspanyol kulüplerinin harcadığı paralar bu sene dikkat çekiyor. Arap ve Rus sermayesinin desteğiyle son yıllarda transfere en çok para harcayan ülke İngiltere'ydi. Bu sene İngiltere İspanya ve İtalya'nın gerisinde kaldı. Gerçi daha transferin bitmesine iki aylık bir süre var ama İspanyol kulüpleri, özellikle Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid harcadığı ve aldığı futbolcularla çok dikkat çekiyor. Yani şöyle bir rakam ortaya çıkmış durumda. İspanya'da 1.09 milyar avro harcanmış şimdiye kadar transferde. Çok büyük bir rakam bu tabii. İtalya'da 720 milyon avro. İngiltere'de 700 milyon. Almanya'da 532 milyon. Fransa'da 248 milyon. Portekiz'de 101. Belçika'da 91. Rusya'da 81 gibi gidiyor. Dikkat edilirse zaten yani Avrupa'da üst düzey liglerdeki takımların harcadıkları paralar dikkat çekiyor. Peki Türkiye hangi sırada derseniz, Türkiye'de fena değil. 10. sırada kendine yer buldu bugüne kadar. Çünkü bugünlerde hep spor sayfalarına baktığınızda transferler.
Transfere bak.
Yani işte o geldi bu gidiyor gibi. Ve 30 milyon avroya yakında Türkiye'de bir harcama yapılmış. Az bir rakam değil. Daha da tabii dediğim gibi biraz önce 2 ay var transferin bitmesine, bu rakam yükselebilir gerçekten. Ama her sene biz bunu yaşıyoruz. işki alınan futbolcuların Türkiye'ye özellikle tabii endeksli konuşuyorum ben. Alınan futbolcuların geldiği takımlarda verdiği performans ödenen paraların karşılığını bulsun. Çünkü bazen sırf transfer yapmak için transfer yapılıyor. Çok paralar harcanıyor. Geçen sene özellikle Fenerbahçe bunun cezasını çekti. Çok fazla transfer yaptı. Ama çok fazla para verip aldığı futbolculardan randıman alamadı. Transfer işte böyle bir şey. Yani özellikle bir futbolcuya çok para vermek önemli değil. Çok paranın karşılığında ne alacaksınız? Önemli olan o. Transfer sezonu devam ediyor. Özellikle spor gazetelerinde her gün bir sürü futbolcu ismi görüyoruz. Geldi, geliyor, gidiyor diye ama bunların birçoğu da tabii ki gerçekleşmiyor. Taraftarlarda büyük bir merakla, bekleyiş içerisinde takımlarının hangi futbolcuyu alacağı, bu sezon nasıl bir performans göstereceği hep merak konusu olur. Bu sene de aynı merak devam ediyor ama dediğim gibi transferde gerçekten çılgın rakamlar devam ediyor yani.
Futbolun gündeminde transferler var.
Transferler var. Şöyle Olmadan ki da haberler var mı? Şunu söyleyeyim. Fatih Terim'e 3 maç ceza verildi. Geçtiğimiz sezon oynanan 33. hafta oynanan Başakşehir maçında hoş olmayan görüntüler vardı sahada. Fatih Terim ve yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala da bu görüntüye dahil olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu 3 maç ceza vermişti Fatih Terim'e. Dün tahkim kurulu bu cezayı onadı. Bu ne demek? Hangi anlama geliyor? Fatih Terim geçen sezonun son maçı şampiyonluğu garanti altına aldıktan sonra Sivas deplasmanına gitmişlerdi. Orada sahada yoktu. O bir maçta cezasını çekti. Şimdi bu sene Ankara'da oynanacak Süper Kupa'yla ligin ilk hafta oynanacak olan Denizli Spor maçındaki Denizli Spor'da ligin yeni takımı sahada yer almayacak. Ve böylece cezasını tamamlayacak. Hasan Şaş'a 8 maç ceza verildi ki Hasan Şaş daha önce sezon ortasında Fenerbahçe ile oynanan bir maçta da bir takım olaylara karışmış. Gene öyle 8 maç ceza almıştı Fatih Terim'le birlikte. Aslında bunlar teknik adamlar için hoş görüntüler değil. Şöyle bir bakıldığında Fatih Terim belki de bu ülkenin en üst düzey teknik adamı. Klas bir teknik adam. Yaptıkları, elde ettikleri başarılar da ortada. Saha dışında belki çok çok güzel ve kişilikli bir insan. Ama saha içinde kendini çok fazla öfke kontrolünü yapamıyor Fatih Hoca. Bu cezaları almasa iyi olur. En azından kendinden sonra gelecek kişiler için bir idol konumunda. Ben hoş karşılamıyorum. Fatih Hoca da kusura bakmasın. Eski tanışıklığımız da var kendisiyle. Ama yani bu kadar ceza alması da iyi değil bir teknik adamın diye ben kendim düşünüyorum şahsen. Devam edelim mi? Yeni Malatya Spor'dan bir haber vereyim. Biliyorsunuz Yeni Malatya Spor bu sene Avrupa Kupalarında ilk kez mücadele edecek. Geçtiğimiz sene bu hakkı kazanmıştı. Ve kura çekiminde Sloven ekibi Olimpia ile eşleşti. Daha doğrusu Olimpia dün akşam oynanan maçta rakibini eledikten sonra Yeni Malatya Spor'un rakibi oldu. Şimdi ilk karşılaşma 25 Temmuz'da oynanacak Malatya'da. Malatya Spor'a yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la Avrupa Kupalarında başarılar dileyelim buradan TRT mikrofonlarından. Gerçekten ben Sergen Hoca'nın Yeni Malatya Spor'da da başarılı olacağı inancını taşıyan kişilerdenim. Bu arada bugün iki tane hazırlık maçı var. Fenerbahçe sezon öncesi hazırlıklarını devam ettiriyor. 18.30'da İstanbul'da Bursa Spor'la bir hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Onlar da bugün Alman takımı Leipzig ile bir mücadele yapacak. Hazırlık maçı oynayacak saat 19'da. Bu arada Galatasaraylılar dün büyük bir coşkuyla yeni transferleri Jean-Michel Seri'yi karşıladılar. Fulham'dan transfer edildi bu oyuncu. Geçtiğimiz sene Fulham küme düşmüştü İngiltere'de. Bu oyuncuyla da dün anlaşma yaptılar ve Galatasaray formasını giydi. Onu da buradan belirtelim. Afrika Uluslar Kupası diyelim, devam edelim. Mısır'da devam ediyordu biliyorsunuz. Yaklaşık 10-13 günlük bir süreçten sonra. Bu akşam Senegal'le Cezayir finalde karşı karşıya geliyor. Cezayir'de Galatasaray'da forma giyen Fegüli yer alacak. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak başarılı olamayan ve bu sezon yolları ayrılan Slimani orada yer alıyor. Senegal'de tanıdığımız oyuncular var. Yine Galatasaray forması giyen Jatne orada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yine Galatasaray'da oynayan Endiaye var. Göztepe'de forma giyen Gassama. Gençler Birliği'nin yeni kalecisi Diallo Senegal'de yer alıyor. Yani bu akşam bu karşılaşmayı izleyecek olan Türk futbol severler tanıdık simalarla da karşılaşacak. Bunlar Türkiye'de Süper Lig'den tanıdığımız oyuncular. Bakalım Senegal-Cezayir karşılaşmasında bizi nasıl bir sonuç bekliyor. Gönlüm de benim biraz Senegal'den yana, onu da belirttim bu arada. Bir basketbol haberiniz var. Onu verelim isterseniz.
Buyurun paylaşın.
Şimdi biliyorsunuz Euroleague'de, Türk Hava Yolları Euroleague'de iki takımımız var. Efes, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko. Geçtiğimiz sene Final Four'da yer aldılar. Üçüncülük, dördüncülük, dört takımın mücadele ettiği Final Four'da Anadolu Efes final oynadı. İkinci oldu. Fenerbahçe'de üçüncülük, dördüncülük karşılaşmasında ki Anadolu Efes'e yenilmişti. Üçüncülük, dördüncülük maçına çıktı. Dördüncü oldu. Güzel bir şeydi iki Türk takımının Final Four'da yer alması, özellikle basketbolda. Çünkü basketbolda Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu bu. 2020'de de Final Four maçlarının 22-24 Mayıs 2020 tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde oynanacağı dün açıklandı. Dörtlü final organizasyonu Almanya'da yapılacak. Dileriz yine Euroleague'de mücadele edecek olan Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko'nun yine Final Four'da yer almasını temenni edelim. Gerçekten çünkü iki Türk takımının orada yer alması, boy göstermesi Türk basketbol adına gurur verici bir olay. Bunu da buradan belirtelim ve son bir haberimiz var yine basketbolla ilgili. Ümit Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 70-68 yenildi. Son saniyede iki tane faul atışı kullandık. Bunlardan birini sayıya çevirince maçı uzatma hakkımızı da kaybettik ve sahadan yenik ayrıldık. Yarın şimdi 5. lig, 8. lig klasman maçları oynayacak Ümit Birliği basketbol takımımız ve Büyük Britanya ile oynayacağız. Yani en azından bir 5. lig ile 8. lig klasmanında en iyi yeri almaya mücadele edeceğiz. Buradan başarılar dileyelim Ümit Birliği basketbol takımımıza.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olun. Spordaki gelişmeleri spor yazarı Hasan Ötkün ile konuştuk.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 27, İstanbul az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 33, Erzurum az bulutlu 28, Amsterdam sağanak yağışlı 23, Atina az bulutlu 32, Bağdat sıcak 41, Berlin yer yer sağanak yağışlı 26, Kiev yer yer sağanak yağışlı 25, Lefkoşa az bulutlu 33, Londra sağanak yağışlı 21, Madrid sıcak 39, Mekke sıcak 42, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 29, New York az bulutlu 29, Paris az bulutlu 28, Pekin az bulutlu 33, Roma çok bulutlu 28, Saraybosna yer yer sağanak yağışlı 28, Viyana yer yer sağanak yağışlı 28 ve Zürih yer yer sağanak yağışlı 28 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nde son bir haftada yaşanan gelişmelerle ilgili izlenimlerini TRT Washington temsilcisi Tuna Şan'la aktaracak.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 15-19 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini teslim alması Amerikan basınında geniş yer buluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından ve gölge CIA olarak bilinen jeopolitik istihbarat platformu Stratfor'daki analiz çarpıcı bilgiler içeriyor. Stratfor analizinde S-400 hava savunma sisteminin en iyi görünmez savaş uçaklarına karşı çok etkili olduğu belirtiliyor. Analizde S-400'ün geniş bir hava savunma sisteminin etkili bir parçası olduğu ve sahip olduğu radar ve sensörlerle farklı türde düşman hedeflerini belirleyebildiği ifade ediliyor. Basındaki yorumlarda ise Ankara'nın ulusal güvenliğini gerekçe göstererek Washington'ın baskısına boyun eğmediği belirtiliyor. Yorumlarda Türkiye'nin S-400 alımının Orta Doğu'daki güç dengesini değiştirebileceği anlamına geldiği belirtiliyor. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının Ankara'yı savaş uçağı konusunda da Rus alternatiflerine iteceği yorumları yapılıyor. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından kademeli olarak çıkarılacağını açıkladı. Pentagon açıklamasında Türkiye ile stratejik ortaklığın F-35 savaş uçaklarıyla sınırlı olmadığı ve işbirliğinin süreceği de belirtildi. Yetkililer Türkiye'nin 60 yıllık NATO üyesi olduğunu, stratejik ortaklığın, tatbikatların ve eğitimlerin bu karardan etkilenmeyeceğini belirttiler. Pentagon bu kararı alırken program ortaklarına danıştıklarını ve Türkiye'nin çıkarılmasından doğacak boşluğu doldurmanın maliyetinin 500 ila 600 milyon dolar olacağı belirtildi. Temsilciler Meclisi, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışını durduran tasarıları kabul etti. Daha önce de Senato tarafından kabul edilmiş olan tasarılar şimdi Başkan Trump'ın önüne gidecek. Tasarılar 3'te 2 çoğunlukla kabul edilmediği için Trump'ın veto hakkı bulunuyor ve bu hakkını kullanması bekleniyor. Satışı yasaklanmak istenen silahlar, savaş uçağı bakım parçaları, güdümlü silahlar ve diğer silah ve mühimmattan oluşuyor. Amerikan Kongresi, Yemen'deki savaşta yaşanan sivil ölümlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin sattığı silahlar nedeniyle gerçekleştiği düşüncesiyle silah satışını istemiyor. Diğer taraftan Trump yönetimi Suudi Arabistan'la askeri işbirliğini geliştirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a 500 ek asker göndermeye hazırlandığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuşlandırmayı İran'a karşı yaptığı belirtiliyor. Başkan Donald Trump, İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. İnsansız hava aracının Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine tehlikeli biçimde yaklaşması üzerine düşürüldüğü açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Gazeteci, editör Zeynep Karataş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep Hanım, günaydın.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Gündemdeki sıcak gelişmeyle söze başlayalım. Erbil'de Türk diplomatlara düzenlenen silahlı saldırı başlığında konuşalım. Yaşanan son gelişmeler neler? Bir şehidimiz var, iki Iraklı da hayatını kaybetti. Bu saldırının zamanlaması açısından da önemli. Türkiye'nin son dönemde attığı etkin bir dış politika yürütüyor ve yaptırım tehditlerine rağmen S-400'lerin de alındığı bir dönem. Sizin yorumlarınız neler? Buyurunuz.
Evet, yani Irak aslında böyle olaylar için çok da şaşırılacak bir ülke değil. Bildiğiniz üzere devam eden sürekli çatışma durumları söz konusu Irak'ta da, tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Ancak bu şekilde diplomatlarımıza yönelik yapılan bu saldırı hem zamanlaması açısından dediğiniz gibi çok önemli. Çünkü aslına bakarsanız tam da Türkiye ve yeni bölgede yeni seçilen bölgesel Kürt yönetiminin başındaki Neçirvan Barzani'nin süreci aslında yakınlaşma sürecinin olduğu bir döneme denk geliyor. Bu anlamda aslında şu şekilde de yorumlayabiliriz, biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığımız düzeyinde bir
üst düzey görüşmeler gerçekleşti.
Evet, şimdi böyle bir yakınlaşmanın, ilişkilerin başladığı bir dönemde böyle bir saldırının tabii ki ilişkilere yönelik de olabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Bundan kim rahatsız olur sorusu çok önemli bir soru. Tabii ki bu asıl faili göstermek adına çok böyle başarılı bir nokta atışı vermez ama insanın bunu da düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii üstlenenlerle ilgili farklı şeyler basına yansıdı. En son bir kişiyle ilgili sanıyorum bir medyaya yansıdı.
Diyarbakır doğumlu Masumda isimli bir kişinin
fotoğrafta dolayısıyla akla direkt PKK geliyor bu noktada. PKK'nın uzantıları ya da bu şekilde bir şeye girişmiş olabileceğiyle ilgili. Peki ne hedefleniyor? Zaten aslına bakarsanız biliyorsunuz bizim bölgede bir yürüttüğümüz operasyon var. Oradaki yani sınır dışı bir operasyon da yapılıyor. Bunun aslında bir anlamda bölgedeki Kürt yönetimine de bir bedel ödetilmek istendiğini de aslında süreç içerisinde görebiliyoruz. Yapılan açıklamalarla bağlantılı olarak bu iki taraflı hem bölgesel Kürt yönetimine hem de Türkiye'ye aslında yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Ancak bunun tabii ki bu şekilde hani iki tarafında yaptığı açıklamalara baktığımızda bu ilişkileri sarsacak ya da tarafların birbiriyle olan ilişkilerine zarar verecek bir durum değil. İlişkilerin devam etmesi yönünde bir irade gösterileceğini anlıyoruz süreç içerisindeki açıklamalara baktığımızda. Tabii bir yerde de şu da bir önemli aslında şey. Çünkü PKK'nın içerisindeki farklı fraksiyonların farklı ülkelerle bağlantıları olduğunu da biliyoruz. Bu noktada hangi klik içindeki kliğin harekete geçirildiği de merak konusu bu, çünkü bir anlamda başka ülkelerin de dış politikalarının etkisi olarak okunabilir. Tabi burada mesela İran söz konusu, Suriye söz konusu, yine bununla beraber farklı ülkelerin biliyorsunuz Amerika diğer ülkelerin de doğrudan olmasa bile dolaylı olarak farklı örgütlerle örgütler üzerinden bu yapıyı harekete geçirebilecek ya da bunların bu yaptıklarından fayda kazanabilecek bir pozisyonları olabileceğini her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Bu anlamda bölgedeki Türkiye'nin düzenli yürüttüğü başarılı operasyonlarına ve kurmaya çalıştığı başarılı ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir eylem olarak görüyorum.
Evet. S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatları da devam ediyor. Hı hı. Bu bağlamda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'dan tedarik edilen S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı devam ederken F-35 savaş uçakları programından Türkiye'nin katılımının askıya alındığını duyurdu ama tam olarak çıkarıldığını da ifade etmediler. Askıya alındığını tırnak içinde de biz de ifade edelim. Hı. Bunlar ne anlama geliyor? Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir bu açıklamalardan sonra?
Aslına bakarsınız ben şimdi tam da Trump'ın kullandığı cümlelerle bakacağım olaya. Çünkü bir noktada haklı bir bakış açısı var. Amerika'nın farklı yönetim dönemlerinde farklı politikalar izlediği artık herkesin malumu. Trump da sürekli bir Obama dönemine
atıfta bulunuyor.
Bu anlamda da bir anlamda yani bizim de suçumuz var durumuna getiriyor. Gerçekten de böyle. Türkiye'nin, yani Türkiye çok zor bir bölgede çatışmaların olduğu, yani gördüğümüz üzere Suriye'den bir atılan herhangi bir roketin topraklarımıza düştüğü bir bölgede kendi sınır güvenliğinin birincil öncelik olduğunu. Bütün, yani şu anda ülkemizin en önemli meselelerinden bir tanesi sınır güvenliği. Bununla ilgili de Türkiye uzun vadeli, kısa vadeli ve orta vadeli sürekli planlar yapmak zorunda. Her ülkenin yapması gerektiği gibi. Ve Türkiye bunun için farklı yani sistemleri araştırarak, denemek isteyerek bu şekilde kendi güvenliğini en iyi nasıl koruyabileceğine dair bir araştırma içerisine girdi. Ve bu dönemde Amerika'nın Obama döneminde yaptığı, Türkiye'yi bir adeta görmezden gelen, isteklerini, taleplerini, güvenlik endişelerini yok sayan bakış açısının Türkiye'yi farklı bölgelerdeki farklı ülkelerden bu sistemleri temin etmeye yöneltti. Bu aslında bunu direkt hemen şu anki sistem her ne kadar Amerikan karşıtlığı olarak görse de aslında böyle değil. Bir ihtiyacınız var ve bu ihtiyaca binaen almanız gerekiyor. Ve bu da bir dünya serbest piyasasında bunu nereden temin edebilirsiniz? Sizin için en uygunu hangisi ise bunun yoluna gidersiniz. Türkiye'de bunu yaptı. Yani S-400 meselesi bazen biraz dış politikadaki restleşme olarak birçok noktada yani ele alındı ama böyle değil aslında baktığımızda bir restleşmeden çok bir ihtiyaç söz konusu. Bu ihtiyacı doğru anlattığımızda aslında bunun yani ne Rusya'ya çok yakınlaşmak ne Amerika'ya sırtını dönmek demek olmadığını daha iyi anlatabiliriz ve anlayabiliriz. Bu anlamda Türkiye'nin S-400 programı, yani ben silahlardan çok fazla iyi anlayan bir uzman değilim. Dolayısıyla bizim
teknik
ülkemizin
girmeden
bilmeden konuşacağız. Dolayısıyla da bunun bizim ülkemizin bir ihtiyacı olduğunu anlayabiliyoruz. Ve ülkemizin uzmanlarının bu sistemin bizim ülkemiz için iyi olduğuna karar verdiklerini anlıyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın bu anlamda aslında Trump'ın verdiği tepkileri doğru okuduğumuzda aslında onların da bunu anladığını kavruyoruz. Ancak F-35 meselesinde Türkiye'ye karşı aldıkları tavır bir anlamda Türkiye'nin, yani hem sizi anlıyoruz ama bir anlamda bunu yapmak zorundayız.
Siz de
bizi anlayın durumuna geldi. Aslında bu tabii ki şöyle bir şey. Hani Türkiye'nin NATO'dan çıkarılacağı ya da buna benzer çok fazla
katsa yaptırımlarının
öyle olacağı söylentileri çok fazla dolanıyor ama Türkiye'nin Trump'ın yaptığı son açıklamaya baktığımızda Türkiye'nin NATO ile ilişkisinin güçlü olduğunu, bunun tartışılacak bir mesele olmadığını, bu meselenin de farklı bir mesele olduğunu.
NATO'nun da zaten buna benzer
açıklamaları var. Yani dolayısıyla bu evet, Amerikan-Türkiye ilişkilerinde belli bir yani dozun ara ara yükselen, ara ara düşen bir kriz olarak söz konusu. Ama bunu mesela Trump'ın bile yani işte şunu diyebiliyor ya, henüz düşünüyoruz, yani henüz bir yaptırımla ilgili net bir şey söyleyemiyor. Bunu gündemimize aldık diyemiyor, tam olarak şunu yapacağız diyemiyor. Dolayısıyla ben Türkiye'nin yani istediğini, ne yaptığını bilen bir politika yürüterek sonuç odaklı baktığını ve bu noktada da dünyada yani belki de daha iyi kendimizi ifade edebilirsek bu anlamda bunu daha iyi ifade edebilirsek bunun bir siyasi silah restleşmesi olmadığını veya bir kutuplaşmaya, soğuk savaş dönemindeki gibi bir kutuplaşma anlamına gelmediğini doğru ifade ettiğimizde ben beklentilerin aksine böyle ciddi bir yaptırım olmayacağını ve Türkiye'nin bu süreci iyi yönetebileceğini düşünüyorum.
Evet, görüş ayrılıkları da herhalde bir şekilde çözüme ulaşacaktır Trump'la Savunma Bakanlığı arasındaki.
Evet, bizler stratejik ortak olarak bir zaten sürekli ifade edilen şey bu. Ama Türkiye ile Amerika, yani Amerikan ilişkileri öyle stratejik ortaklığa rağmen sürekli gerginlikler de geçiren bir ilişki biçimi. Bu da normal çünkü hem bölgesel hem küresel çıkarlar ara ara farklı
çatışabiliyor,
arz edebiliyor. Normal. Bunlar da normal. Bunu bu anlamda çok da şey yaparak, hani krizin dozunu kendi içimizde çok da yükseltmeden ona göre hareket etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Evet, şimdi bir de Körfez ülkelerine bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ekseninde son gelişmeler neler? Bölgede bir çıkar çatışması hakim mi? Yorumlarınızı merak ediyorum.
Doğrusu şöyle, aslında iki ülke her daim böyle birlikte görüntü veren, sürekli ortak bir paydaları olduğu düşünülen iki ülke. Ama aslına bakarsanız hem tarihsel açıdan baktığımızda iki ülkenin tarihsel anlamda da birbirleriyle dönem dönem çıkar çatışmalarının her ülkeler arasında olduğu gibi onların arasında da olduğunu görüyoruz. Evet, şu ana kadar süreci birlikte götürdüler. İşte Yemen koalisyonunda, Afrika'da, yine Orta Doğu'daki birçok meselede ortak hareket ettiler. Ortak çünkü bazı kaygıları var. Bunların bir kısmı
İran tehdidi,
yine radikalizm adı altında bütün İslami yapılara karşı ortak tepki verme. Ve bununla beraber Katar meselesi, biliyorsunuz. Yani bunların hepsi aslında onları birazcık daha böyle daha sıkı sıkı birbirlerine tutunmaya sebep oldu. Ancak biliyorsunuz tehdit algısı bazen bir anlamda sizin aranızdaki çıkar çatışmalarının da nasıl çözüleceği noktasında yeni bir yol aramanıza sebep oluyor. Şu anda böyle bir krizi aslında ufak ufak sinyallerini veriyorlar. Tam anlamıyla büyük bir çatışmadan ya da aralarında bir krizden bahsetmek mümkün değil ama bunun ipuçlarından bir tanesini Yemen koalisyonunda görüyoruz. Yemen koalisyonunda bu özellikle Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin, yine Suudi Arabistan'ın Amerikan destekli Yemen'deki koalisyonda bir liman çatışması var aslında. Liman pazarlığında bir anlaşma söz konusu Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri arasında. Bu liman üzerinde aslında ticaret, ekonomi üzerine bir mesele. Çünkü Birleşmiş Arap Emirlikleri için oradaki liman çok önemli ve bu limanın üzerinden ticaretini, oradaki akışını sağlayacak. Bu anlamda Birleşmiş Arap Emirlikleri aslında bakarsanız ticaret üzerine, yani şey olarak borsası üzerinden varlık gösteren. Dolayısıyla borsadaki herhangi bir oynamanın kendi içlerinde sıkıntıya sebep olduğunu göz önüne bulundurursak ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz oradaki liman meselesini. Ama Suudi Arabistan tabii ki burada şimdi farklı farklı ajandalarla geldikleri için bazı noktalarda birbirlerinden ya habersiz ya da birbirlerinin çıkarlarına ters işler yapabiliyorlar. Bu Yemen'de liman meselesi sebebiyle Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri çatışma yaşadı ve Birleşmiş Arap Emirlikleri askerlerini azaltma yoluna gitti koalisyondan. Bu önemli bir şey çünkü Yemen koalisyonu oldukça kan kaybeden bir koalisyon durumuna geldi. En son Fas, Pakistan birçok ülke askerlerini çekmişti bu koalisyondan. Biliyorsunuz aslında İran'a karşı orada Husiler üzerinden dolaylı olarak İran'a karşı yürütülen bir mücadele var orada. Bu güç savaşında koalisyonun bütün teknik donanımlarına rağmen, bütün gücüne rağmen bir kendi aralarında ayrışma ve sonrasında kopuştan bahsedebiliriz. Şimdi bu son noktada aslında Sudan'da da aynı sebeple ciddi bir tepki var Yemen koalisyonuna çekilmek yani halkın. Yönetime böyle bir çekil yani talimatı ya da isteği var diyelim. Bu noktada yani Yemen'de Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Suud yalnızlaştıkça yalnızlaşmanın getirdiği bir şeyle birbirlerini suçlamaya da başlıyorlar. Bunu yine Mısır'la ilgili de aynı problemleri yaşamaya başlıyorlar. Mısır konusunda aralarında belli bazı anlaşmazlıklar var. Çünkü aslına bakarsanız evet Sisi onlar için doğru bir adam olabilir. Ama çıkar meseleleri, ekonomik kaygılar, başka şeyler söz konusu olduğunda yani bu defa kendi aralarında tartışmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş bu homurdanmaları
düğüm çözülecek diye bekliyoruz evet. Biz de. Bu bağlamda Sudan'daki anlaşmaya da temas edelim. Evet. Yemen koalisyonu bağlamında değinebiliriz belki.
Evet evet çok
önemli. Ne bekleniyor acaba Sudan'da bundan sonrası için?
Sudan aslında biliyorsunuz uzun süredir devam eden bir yaklaşık 4-5 aydır süren bir kriz sorunu durumunda ve toplumsal anlamda halk ayaklanmıştı ve talep çok netti biliyorsunuz. Beşir'in devrilmesiyle 30 yıllık iktidarın devrilmesi sonrasında bu defa kimin nasıl bir yönetim, nasıl bir şey beklenmesi gerektiğiyle ilgili bir tartışma oldu. Halk açık ve net bir şekilde sivil yönetim talep ediyor. Hı hı. Ama aynı zamanda bir asker geleneği var ve bu askerler de ısrarla ülkenin yani daha askeri tonun hakim olduğu bir yönetim tercih ediyorlar. Bu noktada çok ciddi bir şekilde Ramazan ayında askerin halka müdahalesi söz konusu oldu. Protestoculara müdahalesi söz konusu oldu ve yüzü aşkın insan hayatını kaybetti Sudan'da o süreçte. Ve sonuç itibariyle defalarca anlaşmak için masaya oturuldu. Araya farklı ülkeler girdi. Etiyopya'nın ara buluculuğuyla bir masa kuruldu. Ancak her defasında özellikle askerin direttiği belli meseleler muhaliflerin olmazsa olmazları masayı devirdi. Son artık haddede ya gerçek anlamda çok ciddi bir kriz, yani bir iç savaş durumuna dönüşebilirdi ya da anlaşmak yolunu tercih edeceklerdi. Masaya oturdular. Şartlar artık görünen o ki, yani çok kaygan bir zemin var Sudan'da. Anlaşma çok kırılgan. Muhaliflerin beklentileri, katliamı yapanların üst düzey, yani sadece erler ya da düşük düzey askerler değil, üst düzey yargılamaların yapılması, yolsuzluk, bu tür şeylerin hemen açıklanması, yargılanması, bunların ifşa edilmesi. Dolayısıyla bir temizlik bekleniyor ve ciddi bir temizlik, makyaj değil. Bu makyaj, ama asker şu anda sürekli zaman kazanmaya çalışıyor. Şimdi karşımızda Sudan'a baktığımızda iki seçenek var. Ya gerçekten asker uzlaşmaya çalışacak ve sivillerle ortak bir şekilde Sudan'ı yönetecekler. Ya da bir zaman kazanma süreci ve bunun sonrasında çok daha sert bir rejim yapısı karşımıza çıkacak. Bizler tabii ki yani halkın uzlaşmacı, daha yavaşça olsa bile ılımlı değişimin, ılımlının bir geçiş, evet, bunu tercih ederiz ve bunu isteriz Sudan halkı için, ama böyle bir kötü seçenekte söz konusu Sudan'a baktığımızda.
Evet. Peki buradan geçelim şimdi Suriye'ye.
Evet.
Suriye'deki istihbaratta üst düzey isimlerde değişiklik söz konusuydu. Rejim sizce bu isimleri değiştirerek neyi amaçlıyor acaba? Yorumlarınız evet. Nedir?
Aslına bakarsanız tabii uzun süredir Arap medyasında Suriye'de bir aslında rejim içi bazı rahatsızlıkların olduğu söyleniyordu. Rejimin aslında zannedildiğinden çok daha güçsüz olduğu, tamamen Rusya'nın yani o verdiği enerjiyle yola devam edebildiği noktasında. Haklı da kısmen haklı bir bakış açısı bu. Çünkü rejim gerçek anlamda içeride artık kontrolü sağlayamaz bir hale geldi. Çünkü en son işte mesela rejimin direkt kendisine bağlı yapıların, aşiretlerin adeta devlet içinde devlet görüntüsüne sahip oldular. Lazikiye'de mesela direkt Esed ailesinin de kökeni olan Lazikiye şehrinde ciddi rejim içi çatışmalar yaşandı. Rusya bu anlamda olaya müdahale edip Esed'in akrabalarından kişileri tutukladı. Daha sonrasında bunlar kendi aralarında çatışma yaşadı. Yani şu anda uzun bir süredir devam eden rejim içi çatışma, rejim ve Rusya arasında, yani rejimin taraftarlarıyla Rusya arasındaki çatışma bir düşük dozu da olsa ara ara devam ediyor. Peki bu aslında bir istikrarsızlık, yani rejim içerisinde güvenlik birimlerinin yeterli bir şekilde aktif bir rol alamadıklarını gösteriyor. Bu anlamda da rejim tabii ki hem bu kaygıyla hem de bir aslında bakış açısı değiştirme yöntemine gittiği de bir diğer, yani hem güvenlik kaygısıyla bunu yaptığı söyleniyor, hem de yeni bir döneme girmek istiyor. Dolayısıyla eski adamlarla yeni bir döneme giremeyeceğini düşünüyor. Mesela Sunni bir kişinin istihbaratın üst düzey yetkilisi yapılması, aslında yani Suriye istihbarat yapısı, rejim yapısı içerisinde Sunniler çok ciddi görevlerde bulunuyorlar. Bu ayrı bir mesele, ama bu özellikle istihbarat söz konusu olunca burada yapılan bir değişimin acaba farklı bir mesajı var mı diye de merak edilen bir konu. Acaba bu, biliyorsunuz şimdi ciddi bir mülteci meselesi var dünyada, Türkiye'de, Lübnan'da, Ürdün'de, birçok yerde bu sorun var ve rejim birkaç defa geri dönüş çağrısı yaptı ancak hiçbir güven telkin etmedi. Dolayısıyla çünkü dönenlerden bir kısmının çok ciddi şekilde işkencelere tabi tutulduğu, göz altında yani hayatını kaybettiği birçok şey basına yansıdı. Dolayısıyla insanlar böyle bir ortamda rejime güvenerek gidemeyeceğini düşünülüyor. Rejim bir maske değiştirir mi? Aslında bununla, bu da merak konusu çünkü böylelikle acaba yeni bir akım başlatılıp belki mülteciler meselesiyle ilgili yeni bir girişim söz konusu olabilir mi? Bu bir yine seçenek. Bunun dışında tabii Rusya ile olan ilişkiler, Rusya'nın tamamen rejimi ipotek altına aldığı yönünde bir bakış açısı da var. Yani aslında bu değişimi, istihbarat üst düzey değişiminin Rusya'nın isteğiyle veya direktifiyle yapıldığı yönünde de bir eleştiri var. Böyleyse aslında yapılmak istenenin şu olduğu iddia ediliyor. Rejim biliyorsunuz Suriye rejimi aynı zamanda İran'la da bağı çok güçlü ve Rusya İran arasında Suriye'de dönem dönem çıkar çatışmaları yaşanıyor. Rejimin İran'daki ya yani İran'la olan bağını kuran etkili kişilerinin tasfiyesi olarak da okundu. Yani bir kısım da böyle bakıyor. Rejim aslında tamamen İran'dan koparılarak Rusya'nın hakimiyet alanına konulan bir duruma geldi. Bu noktadan bir sonraki adamın ise rejimin Esed ailesini bir kontrollü darbe ya da başka bir şekilde yeni bir düzene geçiş yapılabileceği ile ilgili Arap medyasında bazı yorumlara, analizlere denk geliyoruz. Tabii söz konusu Suriye olunca bunların hepsi gerçekleşebilir, hiçbiri gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla böyle bir mesele var.
Bir tabloyla karşı karşıyayız, evet. Ağustos ayında da Türkiye'de ikili ve üçlü Suriye zirveleri toplanacak.
Evet.
Siz masadan nasıl bir sonucun çıkmasını bekliyorsunuz?
Yani doğrusunu söylemek gerekirse Suriye ile ilgili masalarda yani tarafların kendi ellerindeki kartları sürekli sıkı sıkı tutması sebebiyle çok böyle net bir şey söylemek ve umutlu olmak da biraz zor ama
belki
devam eden. Belki
İdlib olacak herhalde,
evet,
görüşmeleri.
Evet, tabii ki mesele yine İdlib. Tabii ki mesele İdlib olması aynı zamanda meselenin mülteciler meselesi olmasını da getiriyor. Tabii. Çünkü bizim aslında orada bir güvenli bölgenin oluşamamasının sonuçlarından bir tanesi de mültecilerin yerleşebileceği bir yerin olmaması. Bu noktada İdlib tabii ki bir aynı zamanda bizim bir de bölgede kuzeydeki sıkıntılar var. Suriye'nin kuzeyindeki bazı işte bu PYD'nin bileşenleri vesaire bunlar. Oradaki varlıkla ilgili de bizim bir problemimiz var. Tabii biz bu anlamda masadan nasıl bir sonuç alabiliriz? Bu masa özellikle Rusya ile ilişkilerimizde bu nasıl bir yol alır? Yine rejim söz konusu. Çünkü rejimin artık hani bu şekilde devam etmesi mümkün mü? En büyük tartışma siyasal geçişten bahsedildi. Biliyorsunuz Astana'da sürekli bir muhalefetle de oturuldu. Muhalefetin söylemek istediği şeyler hep her ne kadar böyle bastırılsa da hep İran ve işte Rusya'nın yükselen sesi ve rejimin arkadan verdiği ses hep duyuldu. Bu noktada bu tamamen silahsızlandırılan kişiler orada yaşayabilecekler mi? Şimdi silah bırakalım ama nasıl yaşayacağız sorusu var. Muhalefet bunu yani Suriye muhalefeti bunu nasıl yani bir sonuç alabilecek? Bir de bu yönü var. Hem bizim açımızdan güvenlik meselesi. Bunların hepsi masada olacak ve uzun süredir masada olan meseleler. Sonuç açısındansa yani açıkçası umutlu olmak isterim. Yani inşallah bu defa masadan olumlu bir sonuç alabilirler ve Suriye meselesi.
Temennimiz o yönde.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Teşekkür
değerli katkılarınız ve görüşleriniz için. Gazeteci, editör Zeynep Karataş'la birlikteydik. Yeni günün bugünlük ve bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Teknik yönetimde Burak Araroğlu vardı. Ve mikrofonda ben İpek Önder. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.